Ayrım 22, sayfa 369. Gece derin bir sessizliğe gömüldü. Lucy fırtınanın dinmeye yüz tuttuğunu hissetti. Henry mutfak penceresini açmaktan vazgeçmişti galiba. Lucy oturma odasına gitti. Tahtanın basınç altında çıkardığı çıtırtıyı burada da duydu. Şimdi Henry daha azimli gibiydi. Elinin yumuşak tarafıyla pencereye vuruyormuş gibi sesler çıkıyordu. Lucy köpeği yere bırakıp tüfeği doğrulttu. Belki de yanılıyordu. Ama pencereyi kare biçiminde gri bir boşluk halinde görebiliyordu. Eğer Henry pencereyi açarsa ona anında ateş edecekti. Daha yüksek perdeden bir ses geldi. Pencereye daha şiddetle vurulmuştu şimdi. Bob kendini titretip havladı. Lucy dışarıdan hışırtıya benzer bir ses duydu. Sonra ses geldi.
Lucy!
Lucy dudağını ısırdı. Lucy! Henry yatakta ona hitap ettiği ses tonuyla konuşuyordu. Kalın, yumuşak ve teklifsiz. Lucy, beni duyuyor musun? Korkma, sana zararım dokunsun istemem. Benimle konuş lütfen. Lucy orada o anda isteksizce bilinçaltına fırlayan anıları bastırmak için iki tetiğe birden asılmak istedi. Lucy, sevgilim. Lucy bastırılmaya çalışılan bir hıçkırık duyduğunu sandı. Lucy, bana o saldırdı, öldürmek zorunda kaldım. Vatanım için öldürdüm, bu yüzden benden nefret etmemelisin. Lucy bunu anlayamadı. Çılgınlıktı bu. Yoksa Henry bir deliydi de iki gün bunu ondan gizlemiş miydi? Onca yakınlaşmalarına karşın. Ama daha önce de öldürmüştü, bir haksızlığa uğramamışsa. Tanrı cezasını versin, Lucy yumuşayıp gevşiyordu. Henry'nin istediği de buydu işte. Ama aklına bir şey gelmişti.
Lucy, bir tek söz söyle.
Lucy parmaklarının ucuna basarak mutfağa geçti. Eğer Henry konuşmaktan daha başka bir şey yaparsa Bob onu uyarırdı. Tom'un alet kutusunu karıştırarak bir kerpeten buldu. Mutfak penceresine yaklaşıp çaktığı çivilerin yerlerini eliyle araştırarak buldu. Bunları sessizce kerpetenle çekip çıkardı. Yaptığı iş tüm gücünü harcamasına neden olmuştu. Sonra oturma odasına geçip kulak verdi.
''Bana engel olma, sana...''
Dönüp mutfak penceresini sessizce açtı. Oturma odasına girip köpeği alıp yine mutfağa döndü.
''Sana kötülük etmeyi dünyada istemem.''
Lucy köpeği bir iki kez okşayarak, ''Zorunlu kalmasaydım bunu yapmazdım canım.'' diye fısıldayıp köpeği pencereden dışarı bıraktı. Sonra pencereyi hemen kapatıp bir çivi buldu. Bir başka yerinden üç kez vurarak çiviledi. Çekici atıp tüfeğini kaparak oturma odasına döndü. Duvara yaslanarak pencereye yakın durdu.
''Sana son bir şans. Ah!''
Küçük ayakların koştuğunu anlatan sesler geldi. Bunu Lucy'nin bir çoban köpeğinden çıktığını asla duymadığı, insanın kanını donduran bir havlama izledi. Bir itişme sesi, sonra iri yarı bir adamın düşerken çıkardığı gürültü. Henry'nin soluduğunu, homurdandığını duydu. Yabancı bir dilde küfürler, ıstırap dolu bir haykırış, tekrar havlama. Lucy dışarıda olanları görmeyi öyle isterdi ki. Gürültüler boğuklaşıp uzaklaştı, sonra tümüyle kesildi. Lucy pencerenin yanındaki duvara dayanmış, kulak kesilmişti. Gidip Joe'ya bir kez daha bakmak, telsizi denemek, öksürmek istiyordu. Ama yerinden kıpırdamaya cesaret edemiyordu. Bob'un Henry'e ne yapmış olduğu üzerine kanlı sahneler gözlerinin önünde canlanıyor, köpeğin gelip kapıyı açması için eşiği tırmalamasını bekliyordu. Pencereye baktı ve de pencereyi gördüğünü fark etti. Şimdi yalnızca daha açık bir gri renk değil, pencerenin çerçevesini de görüyordu. Hala geceydi ama neredeyse bitecekti, şafak her an sökebilirdi. O zaman odadaki eşyaları görebilecekti. Henry de onu karanlıkta aniden bastıramazdı. Yüzünden birkaç santim ötesinde kırılan camın şakırtısı duyuldu. Lucy irkilerek geri çekildi, yanağında bir acı duydu. Elini götürdü, cam kırığının yanağına battığını anladı. Tüfeği doğrultarak Henry'nin pencereden girmesini bekledi. Ama hiçbir şey olmadı. Aradan ancak birkaç dakika geçince pencerenin camını neyin kırdığını merak etmeye başladı. Yere baktı, kırık camların arasında kocaman karanlık bir şekil vardı. Doğrudan doğruya değil de yandan bakınca daha iyi göreceğini fark etti. Böyle yapınca köpeğin bildik şeklini gördü. Gözlerini kapatıp bakışlarını başka tarafa çevirdi. Sadık çoban köpeğinin ölümüne duygulanamıyordu. Yüreği daha önceki tüm korkular ölümlerle hissizleşmiş gibiydi. Önce David, sonra Tom ve bütün gece korku, heyecan içinde bekleme. Şu anda hissettiği tek şey açlıktı. Dün bütün gün kendini yemek yiyemeyecek kadar sinirli hissetmişti. Demek ki son yediği yemeğin üzerinden 36 saat geçmişti. Şimdi yersiz, gülünç denilecek bir biçimde bir peynirli sandviç istiyordu canı. Pencereden bir şey daha giriyordu. Bunu gözünün ucuyla görmüştü. Sonra dönüp doğrudan baktı. Henry'nin eliydi bu. Ele büyülenmiş gibi baka kaldı. Uzun parmaklı, yüzüksüz, çamurun altından bembeyaz görünen, bakımlı tırnaklı, işaret parmağı sargılı bir el. Ona en gizli yerlerine dokunmuş, vücuduyla bir harp çalar gibi oynamış, yaşlı bir çobanın kalbine bıçağı saplamış bir el. Istırap verici bir yavaşlık ve sessizlikle silahı sol eline geçirdi. Sağ eliyle belindeki baltayı aldı. Başının üzerine kaldırdıktan sonra olanca gücüyle Henry'nin eline indirdi. Henry bir şeyler sezmiş ya da baltanın inerken çıkardığı hışırtıyı duymuş olmalıydı ki darbenin inmesinden bir saniye önce elini pencerenin pervazından çekti. Balta tahtaya girerek orada kaldı. Lucy bir an isabet ettiremediğini sandı. Sonra dışarıdan ıstırap dolu bir feryat koptu. Genç kadın baltanın yanında cilalı tahtanın üzerinde bir tırtıl gibi duran iki kopuk parmak gördü. Kaçarak uzaklaşan adım sesleri duydu. Kustu. İşte o zaman yorgunluk, tükenmişlik tüm benliğini kapladı. Bunu bir kendine acıma duygusu izledi. Yeteri kadar acı çekmişti değil mi? Dünyada bu tür durumlarla ilgilenmesi gereken polisler, askerler vardı. Hiç kimse sıradan bir ev kadınının ve annenin bir katile sonsuza dek direnmesini bekleyemezdi. Şimdi her şeyden vazgeçerse onu kim suçlayabilirdi? Kim bu işi ondan daha iyi başarabileceğini, daha uzun bir süre dayanabileceğini, cesur kararlı olabileceğini ileri sürebilirdi? Bitmişti Lucy. Artık işi onlar üstlensindi. Dış dünya, polisler, askerler, telsizin ötesinden her kim varsa... Artık o başka bir şey yapamazdı. Bakışlarını pencerenin pervazındaki korkunç şeylerden kurtararak yorgun bıkkın merdivenleri çıktı. İkinci tüfeği de alıp yatak odasına girdi. Tanrı'ya şükürler olsun, Joe hala uyuyordu. Bütün gece uyumuş, çevresinde kopan kıyametin farkında bile olmamıştı. Ama nasılsa artık çocuğun eskisi kadar derin bir uykuda olmadığını anlıyordu. Joe'nun yüzündeki bir şey soluk alıp verişleri, onun birazdan uyanacağını, kahvaltısını isteyeceğini anlatıyordu. Şimdi evindeki o eski sade hayatı arıyordu. Sabahleyin kalkıp kahvaltı hazırlamak, Joe'yu giydirmek, yıkamak, temizlemek, bahçeden sebze toplama ve çay yapmak gibi basit, tek düze, güven verici işleri özlüyordu. David'in sevgisizliğinden, uzun sıkıcı gecelerden, kasvetli görünümden, bitmez tükenmez rüzgar ve yağmurlardan bezginlik getirmiş olmasını şimdi aklı almıyordu. Artık o günler çok geride kalmıştı. O yaşantının geri gelmesi olanaksızdı. Heyecan, kentler, müzik, insanlar, fikirler istemişti. Şimdi bunlara duyduğu istek kaybolmuştu. Üstelik bu tür isteklere nasıl kapılmış olduğuna da şaşıyordu. Bir insanın isteyebileceği tek şeyin rahat ve huzur olduğunu düşünüyordu. Telsizin önünde oturup kadranları, tuşları inceledi. Son bir kez bunu deneyecek, sonra her şeyi oluruna bırakacaktı. Korkunç bir çaba harcayarak kafasını çalıştırdı. Düğme ve kadranlar öyle pek kullanılması güç bir şey değil gibiydi. İki yöne dönebilen bir düğmeye basıp Morse alfabesini vurdu. Hiç ses çıkmadı. Belki de bu mikrofonun devreye girdiğine işaretti. Mikrofonu ağzına yaklaştırıp konuştu. ''Alo, alo, orada kimse var mı? Alo!'' Üzerinde verici yazılı bir düğmeyle alıcı yazılı ikinci bir düğme vardı. Düğme vericiye çevrilmişti. Eğer dış dünyadan biri kendine seslenecekse, o da bunu duymak istiyorsa, düğmeyi alıcıya çevirmesi gerekirdi. ''Alo, beni dinleyen var mı?'' deyip düğmeyi alıcıya çevirdi. Hiçbir şey olmadı. Sonra, ''Konuşun fırtına adası, sizi açık ve seçik duyuyoruz.'' Bir erkek sesiydi bu. Genç, güçlü, yetenekli, güven verici, canlı ve normal bir sesti bu. ''Konuşun fırtına adası, bütün gece sizinle temasa geçmeye çalıştık. Hangi cehennemdeydiniz?'' Lucy düğmeyi vericiye çevirip konuşmaya çalıştı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. 36. kısım. Percival Godliman'ın çok sigara içmekten, az uyumaktan başı ağrıyordu. Bürosunda uzun, kaygılarla dolu geceyi geçirmesine yardımcı olsun diye bir parça viski içmişti. Bu da hata olmuştu. Şimdi her şey, hava, işi, büro, savaş sinirlerini bozuyordu. Casus avcısı olmasından bu yana ilk kez tozlu kütüphanelerin, okunması güç el yazmalarının ve ortaçağ latincesinin özlemini çekiyordu. Albay Terry içinde iki fincan çay bulunan bir tepsiyle içeri girdi. Neşeyle burada kimse uyumuyor diyerek oturdu. Bisküvi ister misin? Godliman'a bir tabak uzattı. Godliman bisküviti reddedip çayı içti. Bir an için kendini canlanmış gibi hissetti. Terry kalın pirolu adam biraz önce telefon etti dedi. O da bizimle gece nöbeti tutuyor. Godliman bunun nedenini anlayamadım dedi ters ters. Kaygılanıyor da ondan. Telefon çaldı. Godliman... Ben Aberdeen Kraliyet Gözlem Birliği'ndenim efendim. Evet. Hatta daha genç bir erkek sesi duyuldu. Kraliyet Gözleme Birliği Aberdeen efendim. Evet. Siz Bay Godliman mısınız? Evet. Güzel tanrım, bu askerler lafı nasıl da geveleyip dururlardı. Sanki hiç bitmeyecek kadar çok zamanları varmış gibi. Sonunda Fırtına Adası'yla bağlantı kuruldu efendim. Tanrı'ya şükürler olsun. Konuşan bizim esas görevlimiz değildi efendim, bir kadındı. Ne söyledi? Hiçbir şey efendim. Ne demek hiçbir şey? Godliman içinden boğazına kadar yükselen öfkeyi bastırmaya çalışıyordu. Kadın ağlıyordu yalnızca efendim. Ya, Godliman duraksadı. Beni ona bağlayabilir misiniz? Evet, bir dakika. Çeşitli tıkırtıların doldurduğu bir sessizlik oldu. Sonra Godliman ağlayan bir kadının sesini duydu. Alo dedi Godliman, beni duyuyor musunuz? Ağlama devam etti. Genç adam devreye girerek alıcı düğmesine basmadıkça sizi duyamaz efendim dedi. Ah tamam, çevirdi, devam edin. Alo küçük hanım, ben konuşmayı bitirdiğim zaman tamam diyeceğim. O zaman siz verici düğmesine basın, konuşun. Konuşmanız bitince bu kez siz tamam deyin, anladınız mı? Tamam. Kadının sesi duyuldu. Ah tanrıya şükürler olsun ki aklı başında birini buldum. Evet anladım, tamam. Şimdi dedi Godliman tatlı bir sesle, bana orada olanları anlatın. Tamam. 3 gün önce bir adam geldi adaya. Deniz kazası geçirmiş. Sanırım Londra'daki eli şişli adam bu. Kocamı, çobanımızı öldürdü. Şimdi evin önünde. Burada küçük oğlumlayım. Pencereleri çiviledim. Tüfekle ona ateş ettim. Kapıları takozladım. Köpeği üstüne saldım. Ama o köpeği de öldürdü. Pencereden girmeye kalkıştığında eline baltayı indirdim. Ve artık başka bir şey yapamayacağım. Lütfen gelip beni kurtarın. Tamam. Godliman eliyle telefonu kapatarak zavallı kadın diye soludu. Rengi bembeyaz olmuştu. Sonra elini telefondan çekerek biraz daha dayanmalısınız dedi umut verici bir sesle. Oraya gelmek için denizciler, sahil koruma görevlileri, polisler seferber oldular. Ama fırtına dinmedikçe adaya çıkamazlar. Şimdi yapmanızı istediğim bir şey var. Bunu yapmanızı neden istediğimi burada açıklayamam. Çünkü telsizinizi, söylediklerimi duymaması gereken kişiler dinliyor olabilir. Ama dediğimi kesinlikle yapmanız gerek. Beni iyi duyuyor musunuz? Tamam. Evet, devam edin. Tamam. Telsizi bozmalısınız. Tamam. Ah, yok, hayır, lütfen, buna zorunlu muyum? Evet dedi Godliman. Sonra genç kadının düğmeyi henüz alıcıya çevirmemiş olduğunu fark etti. Hayır, yapamam. Sonra bir çığlık duyuldu. Godliman, alo Aberdeen ne oluyor diye atıldı. Bu arada genç adamın sesi duyuldu. Verici hala çalışıyor efendim dedi ama kimse konuşmuyor. Hiçbir şey duymuyoruz. Kadın bağırdı. Evet onu duyduk. Tanrı cezasını versin. Godliman bir an düşündü. Orada hava nasıl? Hala yağmur yağıyor efendim. Genç adamın sesinde bir şaşkınlık vardı. Ben burada lak lak etmek için bulunmuyorum delikanlı dedi Godliman. Fırtınanın dineceği üzerine belirtiler var mı? Son birkaç dakikadır biraz sakinleşti gibi efendim. İyi, kadın tekrar konuşursa telsizi bana bağlayın. Emredersiniz efendim. Godliman, kadıncağızın orada ne yaptığını tanrı bilir yalnızca dedi Teddy'ye. Almacı tıkırdattı. Albay Terry bacak bacak üstüne attı. İnşallah telsizi bozar. O zaman kadının öldürülüp öldürülmemesi umurumuzda olmayacak mı? Bunu sen söyledin. Godliman telefona, bana Rice Run Blocks'u bulun dedi. Blocks irkilerek uyanıp kulak verdi. Dışarıda şafak söküyordu. Odadaki herkes de dinliyordu. Hiçbir şey duymuyorlardı. Zaten bunu dinliyorlardı, sessizliği. Yağmur teneke çatıyı dövmeyi kesmişti. Blocks pencereye yaklaştı. Gökyüzü ufkun doğusundaki beyaz bir şeritle gri bir renk almıştı. Rüzgar birden dinmiş, yağmur çiselemeye başlamıştı. Pilotlar ceketlerini, başlıklarını giymeye, çizmelerinin iplerini bağlamaya, son sigaralarını yakmaya başlamışlardı. Bir klakson sesi duyuldu. Mikrofonda biri "Toplanın, toplanın!" diye bağırdı. Telefon çaldı. Pilotlar aldırış etmediler. Kapıdan çıkıyorlardı hepsi de. Blocks açtı. "Evet." "Ben Percy, Fred. Adayla temas kurduk. Herif iki kişiyi öldürmüş. Kadın onu şu anda oyalıyor ama fazla dayanamayacak." Blocks "Yağmur kesildi" dedi. "Hemen yola çıkıyoruz." "Acele et Fred. Güle güle." Blocks telefonu kapatıp kendini götürecek pilotu arandı. Charles Calder başı savaş ve barışın üzerine düşmüş uyuyordu. Blocks onu sarsarak kaldırdı. "Uyan bakalım uykucu, uyan." Pilot gözlerini açtı. Blok sinirinden ona vurabilecek hallerdeydi. "Uyan hadi gidiyoruz, fırtına dindi." Pilot ayağı fırladı. "Aman harika" dedi. Kapıdan dışarı fırladı. Blocks da peşinden. Can kurtaran sandalı suya silah patlamasını andıran bir sesle düşüp geniş V biçiminde bir yarık açtı. Deniz sakin olmaktan uzaktı ama burada koyun kısmen korunaklı yerinde tecrübeli denizcilerin elindeki güçlü bir sandal için tehlike yoktu. Kaptan konuştu. "Acele et bir numara." Üsteğmen üç erle birlikte güvertede duruyordu. Su geçirmez kılıfındaki tabancasını da kuşanmıştı. "Haydi gidelim çocuklar" dedi. Dört adam ip merdivenlerden inip sandala geçtiler. İkinci kaptan dümene geçti. Diğer üç er de kürekleri denize indirip çekmeye başladılar. Kaptan birkaç dakika süreyle onların iskeleye doğru düzenli gidişlerine baktıktan sonra köprüye dönüp muhribin ada çevresinde tur atması için emir verdi. Zilin çın çın öten sesi kıyı korumanın motorundaki iskambil oyununu yarıda kesti. "Parrisher, bir şeyin değiştiğini anlamıştım zaten" dedi. "Artık eskisi kadar bir aşağı bir yukarı gidip gelmiyoruz. Hemen hemen hiç hareket etmiyoruz. Böyle olunca da beni deniz tutar." Onu kimse dinlemiyordu. Mürettebat yerlerine koşuyorlardı. Bazıları da koşarken can yeleklerini takıyorlardı. Teknenin motorları kükreyerek canlandı. Motor belli belirsiz titredi. Yukarıda Smith teknenin burnunda durmuş, aşağıda geçirdiği bir gün ve geceden sonra temiz havanın tadını çıkarıyordu. Motor limandan çıkarken Smith'in yanına Parrisher geldi. "İşte gidiyoruz." Smith o sırada zilin çalacağını biliyordum dedi. "Nedenini biliyor musun?" "Sen söyle. Elimde ne vardı biliyor musun? Bir asla bir papaz." "Vay canına, en yüksek kağıt bunlar. Bana hiç gelmez." Kıdemli binbaşı Werner saatine baktıktan sonra 30 dakika dedi. Binbaşı Wall sakin sakin başını salladı. "Hava nasıl?" diye sordu. "Her isteksizce hava düzeldi" diye yanıtladı soruyu. Bu bilgiyi kendine saklamayı öyle isterdi ki. "O halde su üstüne çıkabiliriz." "Eğer adamınız orada olsaydı bir sinyal yollardı." "Savaş varsayımlarla kazanılmaz kaptan" dedi Wall. "Su üstüne çıkmamızı kesinlikle istiyorum." Denizaltı havuza çekildiğinde Harry'nin üstüyle Wall'un üstü arasında hatırı sayılır bir çekişme olmuş, tartışmayı Wall'un kumandanı kazanmıştı. Gerçi Harry yine denizaltının kumandanıydı ama artık binbaşı Wall'un kesin önerilerine karşı gelmeye kalkıştığında sağlam nedenleri olmasını da söylemişlerdi. "Saat tam altında su üstüne çıkarız" dedi Harry. Wall başını sallayıp bakışlarını başka tarafa çevirdi. Kırılan cam sesi ve kundak bombasını anımsatan bir patlama. Lucy mikrofonu bıraktı, aşağıda bir şeyler oluyordu. Çifteyi kapıp aşağı koştu. Oturma odası alevler içindeydi. Alevler yerdeki bir kavanozun çevresinde yoğunlaşmıştı. Demek Henry cipten aldığı benzinle bir tür bomba yapmıştı. Alevler Tom'un eski yıpranmış halısı üzerinde açgözlülükle yayılıyor, üç parçadan oluşan koltuk takımının örtülerini yalıyordu. Kuş tüyü bir yastık tutuştu, alevler tavana kadar yükseldi. Lucy yastığı kaptığı gibi camı kırıp pencereden dışarı fırlattı. Eli yanmıştı. Mantosunu çıkarıp halının üzerine fırlattı, üstünde tepindi. Mantoyu yerden alıp bu kez çiçekli kanepenin üzerine attı. Yangını söndürmek üzereydi. Tekrar kırılan bir cam sesi geldi. Ses yukarıdan gelmişti. Lucy haykırdı, "Joe!" Mantoyu elinden atıp yukarıya yatak odasına koştu. Henry kucağında Joe ile yatağın üzerinde oturuyordu. Çocuk uyanmış, baş parmağını emiyor, her uyanışında olduğu gibi kocaman kocaman gözlerle çevresine bakınıyordu. Henry onun saçlarını okşuyordu. ''Silahı yatağın üstüne at, Lucy'' dedi. Lucy'nin omuzları yenik düştüğünü anlatacak biçimde çöktü. Henry'nin dediğini yaptı. Donuk bir sesle ''Duvarı tırmanıp pencereden girdin'' dedi. Henry çocuğu kucağından indirdi. ''Annene git.'' Joe koşup annesinin yanına geldi. Lucy onu kucağına aldı. Henry iki silahı da alıp telsizin başına gitti. Sağ elini koltuğunun altında tutuyordu. Ceketinin üzerinde de kocaman bir kan lekesi vardı. Oturdu. ''Canımı yaktın'' dedi. Sonra tüm dikkatini telsize verdi. Telsizden birden ses geldi. ''Konuşun Fırtına Adası.'' Henry mikrofonu aldı. ''Alo?'' ''Bir dakika.'' Bir anlık bir duraklamadan sonra başka bir ses duyuldu. Lucy bu sesin Londra'daki, ona telsizi bozmasını söyleyen kişiye ait olduğunu anladı. Adam telsizi bozmadığı için kim bilir nasıl hayal kırıklığına uğramıştı. ''Ses Ben Godliman'' dedi. ''Beni işitiyor musunuz?'' ''Tamam.'' ''Henry, evet sizi duyuyorum profesör'' dedi. ''Son zamanlarda yine güzel bir katedral görebildiniz mi?'' ''Yoksa sen?'' ''Evet, ta kendisi'' diye gülümsedi Henry. ''Nasılsınız?'' Sonra yüzündeki gülümseme sanki oyun sona ermiş gibi birden silindi. Telsizin frekans düğmesini çevirdi. Lucy dönüp odadan çıktı. Artık her şey bitmişti. Tüm duygularını yitirmiş gibi merdivenlerden inip mutfağa girdi. Artık Henry'nin kendisini gelip öldürmesini beklemekten başka yapacağı bir şey yoktu. Kaçamazdı artık, gücü kalmamıştı. Bunu Henry de çok iyi biliyordu. Pencereden dışarı baktı. Fırtına dinmişti. Kükreyen rüzgar sert bir esintiye dönüşmüştü. Yağmur yağmıyordu. Gökyüzünün doğusu parlak bir güneşin doğacağını müjdeliyordu. Deniz. Genç kadın kaşlarını çatıp tekrar baktı. Evet, bir denizaltıydı bu. Telsizi bozun demişti profesör. Dün gece Henry yabancı bir dilde küfürler savurmuştu. Vatanım için yaptım demişti. Ve de uykusunda kalede düzmece bir orduyu bekliyorlar diye sayıklamıştı. Telsizi boz. Bir insan balık tutmaya çıkarken yanına neden fotoğraf negatiflerini de alırdı? Lucy daha başından beri Henry'nin deli olmadığını biliyordu. Denizaltı bir Alman U-boat'u, Henry bir Alman casusuydu. Şimdi şu anda denizaltıyla temasa geçmeye çalışıyordu. Telsizi bozun. Ne yapması gerektiğini biliyordu artık. Artık her şeyi anlamıştı. Bu yüzden pes etmeye hakkı yoktu. Tehlikede olan yalnızca onun hayatı değildi. David için, savaşta ölen diğer bütün gençler için son bir çaba harcamalıydı. Ne yapacağını biliyordu. Acı çekmekten korkmuyordu. Çok ıstıraplı olacağının farkındaydı. Belki ölebilirdi de. Ama o doğum sancısı çekmişti. Şimdiki acı bundan daha berbat olamazdı. Ne yapacağını biliyordu. Joe'yu yapacaklarını görmeyeceği bir yere götürmek isterdi ama buna zamanı yoktu. Çünkü Henry aradığı frekansı her an bulabilirdi. O zaman da iş işten geçerdi. Ne yapacağını biliyordu. Tom'un mutfak sandalyelerinden birini odanın ortasına koyup üstüne çıktı. Uzanıp tavandaki ampulü çıkardı. Sandalyeden indi, kapıya gidip elektrik düğmesini açtı. ''Joe, ampulü mü değiştiriyorsun?'' diye sordu. Lucy tekrar sandalyeye çıktı. Bir an duraksadıktan sonra üç parmağını elektrik duyunun içine soktu. Bir patlama sesi, peşinden bir saniyelik bir acı ve baygınlık.